Ayrım 14. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi Dr. Thomas Gordon. Sayfa 146. Sınıfta zaman en verimli biçimde nasıl kullanılır? İyi bir öğrenme ortamını planlamanın bir başka yolu da sınıfta öğrencilerin birlikte nasıl çalışacaklarını, gereksinimlerinin neler olduğunu ve bunların nasıl karşılanacağını araştırmaktır. Doyurucu bir öğretimin sorunsuz zamanda sağlanabileceğini biliyoruz. Ancak sorunsuz zaman içinde de bazı sorunlar çıkabilir. Küçük de olsa tüm sorunlar çözüldükten sonra gerçek bir öğretme-öğrenme süreci yaşanabilir. Sorunsuz ortamlarda üç tür işe yarar ve kullanılabilir zaman vardır. 1. Sayısız uyaranla baş edebilme zamanı. 2. Bireysel zaman. 3. En uygun zaman. Bu önemli görüş EÖE eğiticilerinden Michael Lillibright ile Gary Clacken'e aittir. Sayısız uyaranla baş edebilme zamanı neden sorun yaratır? Sınıflar hareketli yerlerdir. Onlarca çocuğu küçük bir alana sıkıştırıp hareketsiz ve sessiz olmalarını bekleyemeyiz. İnsanlar beş duyuları ile çevrelerine uyum sağlarlar ve dışarıdan gelen tüm uyarılara açıktırlar. Şöyle bir sınıf ortamı düşünelim. Öğrenciler kümeler halinde çalışıyor ve her küme ayrı bir çalışma yapıyor. Biri boyalarla resim yapıyor, öbürü öğretmeniyle kitap okuyor. Öteki araç gereç kullanarak çalışıyor. Bir öğrenci kalemini açıyor, bir başkası tek başına sessizce okuyor. Bu ortam içinde her öğrenci sınıftaki boya kokuları, araç gerecin çıkardığı sesler, yeni açılan kalemin kokusu, kağıdı kesen makasın sesi, sandalye gıcırtısı, tartışma yapan kümeden gelen konuşmalar gibi dıştan gelen uyaranlar ile gürültünün doğurduğu baş ağrısı, aynı durumda uzun süre oturmanın neden olduğu kas tutulması gibi içten gelen uyaranlarla bombardımana tutulmaktadır. İnsanlar her an aldıkları sayısız uyaranın bazılarını işleme koyar, bazılarını ise kabul etmez, yok sayarlar. İşte bu yok saymaya, uyaranlardan etkilenmemeye yoğunlaşmak büyük oranda enerji gerektirir. Uğraştığı işe yoğunlaşmasını engelleyen uyaranlara kendini kapamayı çok iyi becerebilen yetişkinler bile en fazla 20 dakika sürecinde başarılı olabilirler. Bu süre çocuklarda daha da kısadır. Uyaranları bastırmaya çalışırken bir an gelir ki bu bastırma için kullandığı enerji tükenir ve çocuk yorulur. İşte o an uykudan uyanır gibi olur, sert sandalye üzerinde aynı biçimde oturmaktan bacaklarının uyuştuğunun, arkadaşlarının ona ne kadar yakın olduğunun, resim yapanlardan gelen boya kokusunun, tartışma yapan kümenin çok yüksek sesle konuştuğunun ve terlemiş olduğunun birdenbire ayırdına varır. Sınıftakileri kabul edemez olur ve yeter der gibi olumsuz tepkiler vermeye başlar. Şimdi çocuk o anki çalışmasını engelleyebilecek uyaranlara karşı duyularını kapatabilme gücünün sınırına ulaşmıştır. Artık bir başka gereksinimi vardır. Bu uyarı bombardımanından ve bu yoğun uyaranlarla baş edebilme zamanından kurtulmak ve yalnız kalmak ister. Başka bir deyişle artık kendi için bireysel zamana gereksinimi vardır. Bireysel zaman sorun öğrencide 1. Yoğun uyaranlarla baş edebilme zamanı en uygun zaman sorun öğretmende. Bireysel zaman neden çok önemlidir ve nasıl elde edilir? Yoğun uyaranları bastırmada kullanılan enerji tüketimi arttıkça insanlar yalnız kalmak ister. Öğretmen de, öğrenciler de bu duyguyu yaşar. İşte bu yalnız kalma zamanını bireysel zaman olarak adlandırıyoruz. Öğrenciler bu bireysel zamanı kullanamazlarsa duygusal ve sinirli olurlar. Bazen de bu zamanı elde etmek için hayal kurmak, afacanlık yapmak gibi uygunsuz yollar ararlar. Sonuçta ya sınıftan atılır ya da idareye gönderilirler. Oysa öğretmen ve öğrencilerin 1-2 dakikalık bile olsa yalnız kalabilecekleri, düşünebilecekleri, kendilerinden başka bir kişiye karşı sorumlu olmayacakları ve enerji depolayabilecekleri bir bireysel zamanı yakalayabilmeleri, yoğun uyaranlarla baş edebilmelerinde mucizeler yaratır. Böylece dikkat süresi uzar. EÖE kurslarında öğretmenler beyin fırtınasıyla kendilerine ve öğrencilere nasıl bireysel zaman sağlayabileceklerini düşünmüşler ve çeşitli yaratıcı yollar üretmişlerdir. sınıfta sessizlik köşeleri oluşturmak, bireysel çalışma bölümleri ayarlamak, uyku maskeleri ve ses geçirmeyen kulaklıklar kullanmak, bahçede yürüyüş patikaları düzenlemek, bahçede varsa çimenler üzerinde ağaç altlarında meditasyon köşeleri hazırlamak. En uygun zaman neden çok önemlidir ve nasıl yaratılır? İnsanlar arası etkileşim yalnızca ikili, en çok da üçlü ilişkilerde ortaya çıkar. Kalabalık bir grupta bir konferans dinlerken ya da bir gösteri izlerken tek yönlü bir iletişim kabul edilebilir. Ancak insanlar genellikle doyurucu bir iletişim ararlar. O zaman teke tek bir iletişim güçlü bir gereksinim durumuna gelir. Bu gereksinim kalabalık bir sohbet toplantısında insanların ikili, en fazla üçlü gruplar oluşturmalarıyla kendini gösterir. Sınıfta öğrenciler için teke tek ilişkide en önemli kişi öğretmendir. Öğretmen, sorunsuz zamanda oldukları için çocukların bu gereksinimlerini yok sayarsa, öğrenciler uygun olmayan yollardan, örneğin yaramazlık yaparak öğretmenin dikkatini çekmeye ve onunla teke tek ilişkiye girmeye çalışır. Öğretmenlerin çoğu, öğrencilerle tek tek ilgilenecek zamanlarının olmadığını söyler. Oysa onlarla ilgili bir görüşme planı yapıp zamanını öğrencilerine bildiren öğretmenler, onların teke tek ilişkiye girmek için daha sabırlı olacaklarını görecektir. Böyle bir plan yapmadan öğretim yapmaya çalışanlarsa, sürekli olarak ilgi çekmek isteyen öğrencileri tarafından rahatsız edilecek ve bu durumda öğretim ve ilişkiler doyurucu olmayacağı için kendilerini çaresizlik içinde bulacaktır. Böyle durumlarda öğretmenin çocuklarla ilişkilerini ciddi şekilde bozmamış olması umulan en iyi durum olacaktır. Öğretme, öğrenme bölgesinin büyük gizil gücü. Günümüzde öğretmenler istedikleri gibi öğretim yapamadıkları için yoğun bir başarısızlık duygusu yaşadıklarından yakınırlar. Bazılarına göre bugünün gençleri ilgisiz, disiplinsiz ve öğrenmeye isteksizdirler. Bir öğretmen, ilgilerini çekmek için kendimi televizyonla yarışmak zorunda hissediyorum ama benim aynı olanaklarım yok, diyor. Şimdiki gençler, bilgi aktarımı ve haberleşmenin yetersiz olduğu 1920'lerin gençleriyle karşılaştırıldığında yürüyen ansiklopediye benziyor. Onlara göre okullar yalnızca bilgi aktaran modası geçmiş birer makinedir. Öğretmenler de bu bilmiş grubun karşısında kendilerinin sıkıcı ve modası geçmiş olarak yargılandıkları duygusuna kapılırlar. Öğrencilerin etkin olduğu modern eğitim sistemlerinin uygulandığı okullardaki öğretmenler bile yeterli öğretme zamanını bulamadıklarından yakınırlar. Öğretme-öğrenme iletişimin sorun yok bölgesinde gerçekleşir. Bu durumda karşılıklı olarak sıcak duyguların ve yakınlığın ortaya çıktığını ve ilişkinin güçlendiğini de biliyoruz. Öğrencide sorun olduğunda öğrenmenin, öğrencinin öğretmene sorun yarattığında öğretmenin duracağını ve ilişkilerin karşılıklı olarak bozulacağını da biliyoruz. Öğretmenler öğretebildikleri zamanlarda kendilerinden hoşnut olur ve öğrencilerine karşı sıcak duygular beslerler. Öğrenciler de öğrenebildikleri zamanlarda öğrenmeyi ve öğretmenlerini severler. Öğretmen ve öğrencinin karşılıklı olarak gereksinimlerinin giderildiği sorun yok bölgesinde iletişim engelleri bile sakınca yaratmaz. Aşağıdaki örnekte öğretmenin çok sık kullandığı iletişim engellerine öğrencinin verdiği yanıtlara dikkat edelim. Hiçbiri iletişim engeli gibi algılanmamış, değil mi? Öğretmen, Sally, haydi çabuk sahneye. Emir vermek, yönetmek. Sally, ooo şimdi sıra bende. Öğretmen, Sally, bu kez daha kızgın gibi rol yapmalısın. Öneri getirmek. Sally, tamam denerim. Öğretmen, eğer gerçekten kızgın görünmezsen hiç kimse senin acı çektiğine inanmaz. Uyarmak. Sally, masayı da yumruklayayım mı? Öğretmen, saçmalama, sahnede sakın aptal gibi davranma. At takmak, olumsuz değerlendirme yapmak. Sally, sadece şaka yapıyordum öğretmenim. Öğretmen, sen yalnız sinirime dokunacak şeyler yapıyorsun. Çözümlemek. Sally, pes. Öğretmen, haydi eğer yapacaksan doğru dürüst yap. Senin bunu yapabileceğini biliyorum. Güven ve moral vermek. Sally, işte buna gereksinimim vardı. Öğretmen, rolünü ezberledin mi? Soru sormak. Sally, çok iyi. Öğretmen, tamam, Sarah Bernard, parçala şunları. Şaka yapmak. Öğretmenlere uyarı, iletişim sorunsuz bölgede kaldığı sürece her türlü iletiyi gönderebilirsiniz. Özgür, engelsiz, içinizden geldiği gibi davranabilirsiniz. Öğretmenlerin öğretebildiği, öğrencilerin öğrenebildiği, her birinin kendi gibi olabildiği zamanlarda dersler her iki taraf için daha zevkli olacaktır. 7. Sınıfta tartışma. İnsanlar arasında zaman zaman çatışmalar olur. Öğrencilerin kabul edilemez davranışlarını değiştirmede ben iletilerinin etkisiz olduğu, sınıf ortamını değiştirme çabalarının işe yaramadığı durumlarda öğretmen öğrenci arasında çatışmalar da kaçınılmazdır. Yüzleşme ve çevresel değişikliğin işe yaramaması iki nedene bağlanabilir. Ya çocuğu kabul edilemez davranışa yönelten dürtü çok güçlüdür, istese de davranışını değiştiremez, ya da öğretmeniyle iyi ilişkiler içinde olmadığı için onun gereksinimini umursamaz. Aşağıdaki anlatılar bu tür çatışmaları örnekliyor. Son ders saatinden sonra sınıfı düzene sokmak için zaman harcamaktan hiç hoşlanmadığımı öğrencilerime söylüyorum. Sınıfı yine darmadağınık bırakıp gidiyorlar. Geçen gün okul çıkışı bir toplantıya yetişmem gerekiyordu. Bunun için çocuklara zil çalınca oyalanmadan sınıftan çıkmalarını söyledim. Hiç oralı olmadılar. Sonunda çıldırdım ve çığlığı bastım. 5. sınıf öğrencileri bahçeye çıkardıkları topları geri getirmiyorlardı. Müdürün kaybolan toplar yüzünden bana bağırdığını söyledim. Aldırmadılar bile. Alba küçük tatlı bir çocuk ama beni çıldırtıyor. Haber vermeden ortadan kaybolduğunda çok endişelendiğimi ona söylemişler. O da etkisini görmek için olsa gerek kaçıp duruyor. Minicik çocukları tek başlarına bırakıp onu aramaya gitmem olanaksız. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sonuç olarak pek çok sınıfta öğretmen ve öğrenciler zaman zaman gereksinim çatışması yaşayabilirler. Sorun öğrencide, öğretme ve öğrenme alanı, sorun yok. Ortamın değiştirilmesi, ben iletileri yüzleşme, sorun öğretmende. Şekil 23'te ortam değiştirilmesi ve ben iletili yüzleşmeler yardımıyla öğretmenin sorun alanının daraldığı, sorun yok alanının genişlediği görülüyor. Ancak alttaki küçük alanın varlığı gereksinimlerin çatışması durumunda yine de kabul edilemez davranışların çıkabileceğini gösterir. Çatışma nedir? Çatışmanın sözlükteki eş anlamları uyuşmazlık, zıtlaşma ve savaştır. Bizim insan ilişkisi modelimizde birinin davranışları öbürünün gereksinimlerine ters düşüyor. Karşılanmasını engelliyor ya da değerleri birbirine uymuyorsa bu kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlığa çatışma denir. Biz bu bölümde yalnızca öğretmen-öğrenci çatışmaları üzerinde duracağız. Çünkü öğretmen-öğrenci çatışmaları da kaçınılmazdır. İyi öğretmenlerle iyi öğrenciler arasında çatışma olmamalıdır diye koşullandırılmış öğretmenler için bu gerçek bile başlı başına bir sorundur. Böyle düşünen öğretmenlerin çatışmaların insan ilişkilerinin bir parçası olduğunu anlamaları zordur. Çatışmaların sıklığı o ilişkinin doyurucu olmadığı ve sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Önemli olan çözülmemiş çatışmanın sayısı ve çatışmaların çözülmesinde kullanılan yöntemlerdir. Çatışmayı ortaya çıkaran nedir? Bir çatışmanın varlığı için iki taraf gerektiğinden, çatışma tek olarak ne öğretmene ne de öğrenciye aittir. Bu yüzden her iki tarafında sorunu vardır. Örnek: öğrenciler laboratuvarı toplamadan teneffüse çıkmak isterler. Öğretmen de teneffüste dinlenmek ister. Laboratuvar ise bir sonraki ders için hazırlanmalıdır. Burada öğretmenin dinlenme gereksinimi ile öğrencilerin teneffüse çıkma gereksinimleri çatışmaktadır. Anlaşmazlık ister büyük ister küçük olsun, neden hep aynıdır. Bir taraf ya da her iki taraf öbürüne yaptığın ya da yapmadığın benim gereksinimlerimi karşılamam için yaşamamı zorlaştırıyor der. Çatışmada bir tarafın gereksinimi çok güçlü ise öbür tarafın ben iletilerinin etkisi çok az olur. Ders zili çaldığı halde koridorda kız arkadaşı ile konuşmayı sürdürmeye çok gereksinimi olan bir delikanlıya öğretmeninin ben iletileri pek etkili olmayacaktır. Öğretmenler çatışmaları alışılmış biçimde nasıl çözerler? Öğretmenler çatışmaların çözümüne genellikle kazanmak kaybetmek açısından bakarlar. kazan-kaybet eğilimi onların çocuklarla ilgili konuşmalarında açıkça görülür. Çocukların beni çiğneyip geçmelerine izin verirsem ne olayım? Bugünkü okulların sorunu öğrencilerin sürücü koltuğunda oturmalarıdır. Tüm savaşları onlar kazanıyor. Öğretmenler nasıl kazanabilir? Yönetim korkak, bizi desteklemiyor. Bu yüzden hep ödün vermek zorunda kalıyoruz. Ben mi? Bazısını kazanıyor, bazısını kaybediyorum. Ama büyüklerini kazanmaya çalışıyorum. Bugünün çocukları eskiden olduğu gibi öğretmeni bir otorite olarak saymıyor. Aşağıdaki örnek, öğretmenlerin çocukları yönetirken kendilerine biçtikleri değerin yerini göstermesi ve pedagojik düşüncelerini anlatması açısından ilginçtir. Göreve ilk başladığım gün okul müdürü yeni öğretmenleri toplayıp sınıf nasıl yönetilir konulu alışılmış konuşmasını yapmıştı. Önce sert ve ciddi olmalıydık, öğrenciler sınıfta patronun kim olduğunu anlayınca ipleri biraz gevşetebilirdik. Sınıf içinde çatışmalara dayanamayan bazı öğretmenlerin bu yaklaşımı kabul etmeleri zordur. Bu tip bir öğretmen şunu anlatıyor. Ben hoşgörülü öğretmenlerden olduğumu sanıyorum. Öbür arkadaşlarımın yaptığı gibi çocukları hizaya sokmak için bağırıp çağırmaktan nefret ediyorum. Ve hiçbir şey beni rahatsız etmiyormuş gibi davranıp başımı öbür tarafa çeviriyorum. Kazan-kaybet eğilimi okullardaki çözülmesi güç disiplin konusunun özü gibi görülmektedir. Öğretmenler çocuklarla olan ilişkilerinde seçmek zorunda oldukları yalnızca iki yaklaşım olduğunu sanırlar. Ya sert ya da yumuşak olmalıdırlar. Öğretmen-öğrenci ilişkisini bir güç savaşı, bir yarışma olarak görürler. Bunun karşılığı olarak da öğrencilerin birleşip onları karşı koyacakları diktatörler, doğal düşmanlar ya da sürekli olarak sömürülecek yumuşakçalar gibi görmeleri şaşırtıcı olmaz. Çatışma olduğunda öğretmenlerin çoğu çatışmayı kazanacak ya da en azından berabere kalacak biçimde çözmeye uğraşırlar. Bu da öğrencilerin kaybetmeleri demektir. Başka bir grup öğretmen ise çatışmaları çözmek ya da önlemek için öğrencilere teslim olmayı yeğler. Bu davranış tipi öğrencilerin doğal dürtülerinin engellenmesinin onlar için zararlı olacağı psikolojik varsayımını kabul edenlerce de desteklenir. Bu öğretmenler çocuklara zarar vermemek için sürekli hoşgörülü davranmaya çalışırlar ama sonuçta kendi ruh sağlıkları zarar görür. 14. ayrımın sonu, sayfa 156.